Çekler.
Çekler. Dolayısıyla adımız da uygun için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte birlikteliğimiz başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesini dinlemeye hoş geldiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınına. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesi. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Şimdi gelin programımızın ilk müziğine kulak verelim. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hemen konuğumuzla sizleri tanıştırmak istiyorum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Sayın İncilay Üstündağ stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sonbahar geldi, dün itibariyle okullarımız açıldı. Şimdi okul döneminde çocukların daha sık hastalandıkları bir gerçek tabii. Gerek mevsim, gerek arkadaşlarının bulaştırmasıyla daha sık hastalanıyorlar. Tabii onları bekleyen hastalıklar neler okulların açılmasıyla birlikte diyerek bir başlayalım isterseniz, buyurun.
Bütün çocuklarımız için aslında iyi yayınlar size diledikten sonra onlara da iyi bir eğitim yılı diliyorum. Hastalıksız, sağlıklı, güzel bir eğitim yılı olmasını dilerim. Evet, tabii siz de belirttiniz. Bir kere mevsim değişimine geliyor okulların açılması. Arkasından ilk defa okula başlayacak ya da ilk defa kreşe gidecek çocuklarımız için biraz sıkıntılı geçebilecek günlere gebe olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama ailelerin çok da panik yapmasını istemiyoruz açık söylemek gerekirse. Çocukların zaten belli yaş dönemlerinde belli enfeksiyonlara açık olduklarını, yatkın olduklarını biliyoruz. Bağışıklık sistemleri her yaşla birlikte, her geçirdikleri enfeksiyonla birlikte artacak. Dolayısıyla normal koşullarda kış döneminde 4 ila 6 yaş arasındaki çocukların ortalama 1-1,5 ayda bir hasta olmalarını biz zaten normal karşılıyoruz. Ama kreşe başladıkları zaman...
Ne tür hastalıklar bunlar? Nezle, grip, boğaz enfeksiyonu...
Evet, evet.
Ya da döküntülü hastalıklar.
Genellikle kış döneminde döküntülü hastalığımız daha azdır ama hakikaten viral enfeksiyon dediğimiz gripal enfeksiyonlar ve buna bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak iltihapları, bronşiolit gibi hastalıklarla çok sık karşılaşırız. Ve okula başlamakla birlikte bunların sıklığı birazcık artıyor.
Bulaştırma yoluyla mı artıyor?
Elbette. Çünkü sınıflar dediğiniz gibi hasta çocukların okula devam etmesi, öğrenci sayısının sınıflarda çok olması, kış mevsiminin olumsuz koşulları, çünkü içerideler, çok fazla havalandırma şansımız olmayabiliyor ya da ısıtma koşulları nedeniyle, kaloriferler nedeniyle havanın kuruması başka şeyleri davet edebiliyor.
Yani ortam temizliği, kişisel
kesinlikle
hijyen,
çok önemli, çok önemli.
Yiyecekler belki de.
Beslenme.
Evet.
Çocuklar için beslenme çok önemli. Mutlaka kahvaltılarını doğru yapmalarını ve güne zinde başlamalarını istiyoruz. Çok iyi sıvı almalarının sağlanmasını istiyoruz. Genelde annelerimiz birazcık çocukların giyimleriyle ilgili sıkıntıya düşüyorlar ama biz çocukların çok kalın giydirilmesinden yana değiliz. İnce ve kat kat giyinseler bizim için daha uygun oluyor. Sınıfta çünkü terliyorlar, arada dışarıya çıkıyorlar. Dolayısıyla çok kalın giydirmek yerine birkaç ince kat giydirmelerini daha çok öneriyoruz.
Evet. Peki şimdi en çok görülen hastalıklar dedik, işte nezle, grip, boğaz enfeksiyonları. Bir de bunları koruyan aşılar var. Bu aşıların koruyuculuğu nedir? Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili olarak?
Şimdi okula ve kreşe başlayan çocuklar için zaten standart protokolde olan aşıların tamamlanmış olduğunu varsayıyoruz. Bunlar bizim için ciddi hastalıklara karşı zaten koruyucu olan aşılar. Sanıyorum siz daha çok grip aşısını kastediyorsunuz.
Evet, evet, evet, evet.
Grip aşısı evet, yapılması uygun olan aşılardan biridir ama biz çoğunlukla her okula ya da kreşe başlayan çocuğa rutin olarak grip aşısı yapılmasından yana değiliz. Grip aşısı, şunun için söyleyeyim, grip aşısı her sene yenilenen bir aşıdır.
Evet.
Değişik suçlar var. Çoğunlukla 3 veya 4 grip suçunu barındıran her sene yeni aşı piyasaya sürülüyor. %100 koruyuculuğu yok. Ancak özellikle doğru seçtiğiniz hastalarda koruyuculuğu gayet iyi. Buna hekim karar vermeli. Her okula başlayan grip aşısı olmayacak. Hı-hı. Evet, ama eğer çocuğun tekrarlayan bronşiyolit gibi alerjik bir problemi varsa, geniz eti problemi varsa, sık tekrarlayan kulak iltihabına yakalanıyorsa ya da evde yeni doğmuş bir kardeşi varsa, o zaman diyoruz ki bu çocuk aşılanmalı. Hı hı. O yüzden benim çocuğum okula başladı, hemen buna grip aşısı yaptırayım mı demeden önce takip eden hekimle bunun gerekli ya da gereksiz olduğunu tartışıp uygun bir karara varmak daha
evet,
doğru olur.
Ona göre karar verilmeli diyorsunuz. Peki şimdi okula başlayan çocuklar genellikle 1-1,5 ay içerisinde hastalanır ya da periyodu budur. Aslında normalde budur dediniz ama daha farklı risk altında olan gruplar, çocuklar var galiba. Bunlar hangileri?
Evet, özellikle hani tekrarlayan bazı enfeksiyonları olan ya da takip altında olan bazı özel hastalıklar nedeniyle ilaç kullanımı gerekli olan çocuklar daha fazla risk altında. Onlar için bazı aşı şemaları olabilir, bazı koruyucu tedavi yöntemleri olabilir, ilaçlar olabilir. Ama çocuklarımızın genel olarak beslenme, uyku ve hijyen kurallarına sadık kalırsak ve onları bu konuda eğitirsek çok iyi sonuçlar alındığını biliyorum.
Evet.
Çocukları eğitmek burada çok çok önemli.
Hı hı. Özellikle okulda dikkat edilmeli. Daha sonrasında da evde veliler aynı şekilde
evet.
Değil mi? Aynı
evet.
Özeni göstermeliler.
Evet. Mutlaka okulda öğretmenler, personel, çocuklar ve evde anne babalar işbirliği halinde olmalı ki bu çocuk ne zaman ne yapacağını ve neyin doğru olduğunu öğrenmiş olsun. Bunun önemi biraz da bunu ileriki yaşamına da yansıtması hı hı. açısından çok önemli.
Evet.
Hem kendini koruyacak hem çevresini koruyacak çünkü.
Evet. O zaman velilere buradan neler söylemek istersiniz? Onlar önlem olarak neler almalılar? Nasıl davranmalılar, yapmalılar hijyeni?
El yıkamaktan başlayarak tuvalete giriş çıkıştan devam ederek öğünlerde bu işi yaparak hı hı. mutlaka bu hijyen kurallarına evde de devam etmeleri gerekiyor. Çocuğa bu yetiyi verdiklerinden emin olmalılar. Uyku saatlerinin çok düzenli olmasını mutlaka çok istiyoruz. Çünkü uyku bizim direncimizi, bağışıklığımızı ciddi anlamda etkileyen uyku kalitesi ve uyku süresi özellikle hı hı. çocuklarda çok önemli.
Ne kadardır çocuklarda süresi?
Okul çağı çocukları için söyleyecek olursak o her çocuğa göre değişmekle birlikte
evet.
tabii ki 8 ila 10 saat ortalama verelim. Artı eksi bir saat olabilir. Bunun bir de tabii kaliteli bir uyku olmasını sağlamak gerekiyor. Uykuya geçiş ve uykunun devamını sağlamak gerekiyor. Hı hı. Aynı saatte yatıp kalkmaya alıştırmak gerekiyor. Sabah mutlaka ve mutlaka düzgün kahvaltı ettiklerinden emin olmak gerekiyor.
Evet.
Okula giden çocukların büyük kısmının en büyük sıkıntısı çok erken kalkıyorlar, çok erken maalesef servise biniyorlar. Birçoğu uykulu gözlerle serviste yarı uyuklayarak
kahvaltı etmeden
hiçbir şey yemeden
çoğunlukla.
Okuldan
gerek okul çağında
gidiyorlar.
Gerek kreş çağında değil
aynen.
mi?
Aynen. O yüzden bizim için çok çok önemli. Her ne kadar küçük yaş grubundaki okul öğrencileri ve kreşler için bir beslenme saati ve kahvaltı saati
olsa da
evde tabii yapılan kahvaltı her zaman başkadır. Mutlaka hiç değilse bir bardak bir şey içirerek, bir lokma bir şey yedirerek çıkartmaları iyi olur diye düşünüyorum.
Evet, belki belli yaşlarda zorla da olsa o yaptırılıyor ama yaş ilerledikçe o biraz daha zorlaşıyor galiba.
Büyük yaş grubunda tabii yani çocuklar iyice itirazkar oluyorlar ama inanın küçüklükten gelen bir alışkanlık varsa o ileriki yaşlarda da Hatta yetişkinlikte de devam edebiliyor.
Biz
devam etmesinden yanayız en azından. Evet.
Şimdi gelelim beslenmenin önemine. Hani kahvaltı etmeden çıkmasınlar dedik. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme o kadar büyük önem arz ediyor ki bu hastalıkların önlenmesinde, hastalanılmamasında özellikle.
Kesinlikle. Beslenme birinci derecede önemli. Bizi bağışık, dinç ve dirençli tutmak için en önemli şey beslenme. Tabii çocukların beslenmesinde bizim için ne kadar yedikleri değil, ne yedikleri önemli. Yedikleri şeyin kalitesi bizim için önemli. Her zaman söylediğimiz şey besin gruplarını dengeli dağıtabilmek. Proteinini aldı mı, sütünü içti mi, işte her gün değilse bile haftada birkaç gün yumurtasını yiyebildi mi, yeterince et grubu alabiliyor mu, bunları bir dengeye koyabilmek, birazcık meyve, birazcık sebze. Sebzeyle ilgili çok sıkıntımız oluyor çocuklarda,
evet,
biliyoruz.
Evet, özellikle.
Eğer olmuyorsa salataya yönlendirmek belki çocukları. Onların seveceği şekillerde hazırlamak önemli. Bunun haricinde bence en önemli olan şeylerden biri çocuklarımızı hazır gıdalardan ne olur uzak tutalım. Yani yanına beslenme koymak için ambalajlı bir kek parçası lütfen koymayalım. Pastaneden alınmış bir poğaça koymayalım. Mümkünse bunları evden yapalım. Daha küçük miktar olsun ama ev yapımı olsun. Hı hı. Bizim için en önemli şeylerden biri bu.
Çünkü içinde ne olduğunu biliyoruz.
Bilmiyoruz. Evet. Mutlaka ve mutlaka katkı maddesi vardır. Bunda hiç katkı maddesi yoktur denilen hiçbir şeye inanmıyorum. Eğer ambalajı varsa mutlaka bir miadı vardır. Miadı varsa bir katkı maddesi vardır. Hı hı, bizim evde yaptığımız poğaçalarımız 3 gün sonra bayatlıyorsa eğer, buradan biraz pay biçmek lazım diye düşünüyorum. Meyvesini mutlaka ihmal etmemek lazım. Meyve suyundan çok meyvenin kendisini yemesine özen göstermeleri gerekiyor.
Evet.
Ve abur cuburdan biraz tabii uzak tutmamız lazım.
Eyvah.
Biraz sıkıntı o.
Biz ne kadar abur cuburdan uzak tutmaya çalışırsak çalışalım, yanına beslenmesine koymazsak koymayalım. Ama ne yazık ki okul kantinlerinde bu abur cuburlar, gazlı içecekler, evet, ne yazık ki yerlerini aldılar, evet, bile çok da.
Her ne kadar son 1-2 yıldır bu konuda güzel çalışmalar var.
Varsa da.
Gerçekten, evet, ama hala daha yeterli değil bence, hı hı, de. O yüzden yine tabii ambalajlı ürün, hazır gıda, işte kola, hı hı, asitli içecekler kısmına girdiğimizde bir iki adım geri çekilmek istiyoruz. Biz hiçbir zaman önermiyoruz. Ama evde de bulunmamalı. Şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor. Hani görüyoruz, haklıdır tabii annelerimiz, babalarımız da. Çünkü ailede herkes çalışıyor. Çocuklar eve geliyorlar. Evde anne yok, aç geliyor. Bir şey yemesi gerekiyor. Genellikle o saat abur cuburla geçişiyor. Hı hı. Yemek saatine kadar. Orada da mümkün olduğu kadar evde abur cubur bulundurmayıp çocukta işte süt, ayran, meyve,
belki fındık,
gibi,
badem,
belki evet kuru yemiş, kuru gibi, yemiş gibi şeylerle o dönemi, o saati geçirme alışkanlığını edindirmemiz lazım. Cips yerse cipse alışır. Hı-hı. Ertesi gün gene cips ister. Çikolata, evet, yerse gene çikolata ister. Hı-hı. Ama yoksa evde ve meyve varsa, meyveyle idare etmeyi öğrenirse bu bizim için daha uygun.
Evet,
olur.
Şimdi önemli olan hastalanmamak, hastalanmadan bu süreci geçirmek. İşte onun için de bir şeyler yapmak gerekiyor. Neler yenilmeli, neler içilmeli, veliler bu anlamda, bu konuda nelere dikkat etmeliler? Tabii ki öğretmenlere de bu konuda çok iş düşüyor ama sizin önerileriniz neler olacak?
Yeme içme noktasında daima tabii biz taze ve mevsim meyve ve sebzeleriyle hazırlanmış taze yemeklerden bahsediyoruz. Taze gıdalardan bahsediyoruz ama hastalıklardan korunma ve bir direnç oluşturma anlamında Gerçekten destek olan bitkisel kökenli birçok preparat var şu anda kullanabileceğimiz. Bazı grup ilaç demeyelim ama destekler, doktor kontrolünde olmak kaydıyla tabii ki. Kendiliklerinden değil ama belli dönemlerde çocukların dirençlerini gerçekten arttırıyor. Hani halk arasında bilinen işte arı sütü, polen, propolis gibi bazı desteklerden bahsediyorum. Biz bunları gıda veya ilaç olarak değerlendirmiyoruz. Hı hı. Sadece destek diyoruz. Sadece şuna vurgu yapmak isterim. Bazen ailelerimiz yanlış bir belki bilgilendirme sonucunda bir desteğe başlıyorlar ve onu bütün kış boyunca kullanıyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Hı hı. Bizim daima kür şeklinde böyle desteklere ihtiyacımız var. Yani atıyorum polen gibi bir şey kullanıyorsunuz, doktorunuz önerdi. Hı hı. Bir ay kullanın, iki ay kullanın ve bırakın. Bırakın vücut onu aldığı şekilde depoladığı şeyi kullansın, bir kendine gelsin. Sonrasında gerekiyorsa tekrarlanabilir ama hiçbir zaman
ara vermeden
iki aydan daha uzun destek kullanmayın ve tekrar söylüyorum bunu lütfen doktorunuzun önerisi ile kullanın.
Evet.
Kendi başınıza almayın.
Benim oğlana kullandım, çok iyi geldi, bütün bir kış evet. Hiç hastalanmadı. Siz de deneyin.
Yok. Olmuyor çünkü evet. Birine iyi gelen öbürüne iyi gelmeyebilir. Evet. Bitkisel bir destektir desek bile yan etkileri olabilir. Hı hı. O yüzden her zaman kontrollü gitmekte fayda var.
Evet, en güzeli doğal yollardan, sizin de bahsettiğiniz gibi düzenli uyku, evet. Beslenme. Beslenme derken de o meyve suları değil de meyvenin kendisinin tüketilmesiyle, mevsim meyveleriyle. Özellikle bu mevsimde ya da kış mevsimindeki meyveler C vitaminli, çocukları
tabii,
takviye eden
tabii, çok...
hastalanmalarını engelleyici sebze ve meyvelerin
kesinlikle.
Sahibiz aslında.
Balık mevsimine de girdiğimizi hatırlatayım.
Evet.
Dolayısıyla bu noktada hemen bu omega takviyesi ve vitamin takviyelerine de geçeyim.
Hani
direnç anlamındaki bitkisel destekleri bir kenara koyalım.
Benim oğlan balık yemiyor ama omega 3 verebilirim.
gibi. Halbuki sadece balık değildir omega'nın kaynağı. Birçok şeyden, özellikle kuru yemişlerden alabileceğiniz, faydalanabileceğiniz bir şeydir. Yine ancak doktor kontrolünde kullanmanız gerekir diye düşünüyorum.
Bir de belli bir yaşı vardır herhalde her yaştaki çocuğa.
Tabii her yaş grubunun kullanabileceği vitamin, omega vesaire desteklerinin içerikleri birbirine benzese de aynı değildir. Tıpatıp aynı değildir. Ve bizim aslında arzu ettiğimiz doğal yollarla alınması.
Evet.
Yani bir kaşık şurupla belki 10 miligram atıyorum omega alıyorsunuz. Ama onun ancak onda birini vücudunuz kullanıyor. Halbuki siz onu 3 tane fındık, 2 parça ceviz yiyerek vücudunuzun tamamını kullanabileceği sağlıklı bir şekilde halledebilirsiniz.
Evet.
Her şeyi doğal yollarla halletmek bence
mümkün. Daha
uygun.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Biz yine de sağlıklı günler dileyelim dinleyicilerimize, bizi dinleyen dinleyicilerimize. Ve size de bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için tekrar teşekkür edelim. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Sayın İncülay Üstündağ stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Çilesi, dertler bitmiyor. Her çıkmazın sonunda bir ışık vardır ancak. Gözlerim karanlığa alıştı görmüyor. Nasıl sevdiysem seni, unuttu herkes beni. Hayat böyle beklemiyor düşeni. kim verdiyse bu derdi, gelsin çeksin kendi. Ağlamaya alıştım, yüzüm gülmüyor. Düşünmeden incinmeyi sevmeli. Yarın var mı bugünden belli mi? Alıştım ateşlere, koy beni. Sen bari soğuk durma, yak beni, ısıt kalbini. Düşünmeden incinmeyi sevmeli. Yarın var mı bugünden belli mi? Alıştım ateşlere, koy beni. İçinde hayat kolay değil elbet. Çekilmeden çilesi, dertler bitmiyor. Her çıkmazın sonunda bir ışık vardır ancak. Gözlerim karanlığa alıştı, görmüyor. Nasıl sevdiysem seni, unuttu herkes beni. Hayat böyle beklemiyor düşeni. Kim verdiyse bu derdi, gelsin çeksin kendi. Ağlamaya alıştım, yüzüm gülmüyor. Düşünmeden incinmeyi sevmeli. Yarın var mı bugünden belli mi? Alıştım ateşlere, koy beni. Sen bari soğuk durma, yak beni, ısıt kalbini. Düşünmeden incinmeyi sevmeli. Ateşlere koy beni. Sen bari soğuk durma, yak beni, ısıt kalbini. Nasıl sevdiysem seni, unuttu herkes beni. Hayat böyle beklemiyor düşeni. Kim verdiyse bu derdi, gelsin çeksin kendi. Ağlamaya alıştım, yüzüm gülmüyor.
15.32 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında devam ediyor. Ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyoruz Yusuf Özkan'a.
Merhaba, iyi yayınlar Nergin Doruk.
Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi diş çürükleriyle ilgili Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nin bir araştırması varmış. Neler söylüyor bu araştırma bize, neler aktaracaksınız sevgili Yusuf Özkan?
Evet, 5000 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma ve araştırmanın sonucuna göre göçmen çocuklarındaki diş çürüğü Hollandalı çocuklara göre daha fazla. Örneğin Surinam ve Endonezya'dan gelen göçmen çocuklarda 2,5 kat daha fazla. Ancak ilginç olan nokta, Türkiye'den gelen, Türkiye kökenli göçmen çocuklarında ve Fas'tan gelen çocuklarda bu çürük oranı 5 kat daha fazla. Bu sadece Rotterdam'daki araştırma değil, Hollanda'nın diğer büyük şehirlerinde yapılan araştırmalarda da benzer sonucun ortaya çıktı ve Türk ve Faslı çocuklardaki diş çürüğü oranının Hollanda ortalamasının 2,5-3 kat daha fazla olduğu belirlendi. Bunun da nedeni olarak beslenme alışkanlığı gösteriliyor. Çünkü Türkler ve Faslar arasında aynı kültürden, kültürden geldikleri için beslenme alışkanlıkları neredeyse birbirine yakın ve özellikle tatlı yiyecekler çok fazla sofra noktalarında. Bunun da bu çocuklarda etkili olduğu belirtiyor. Diğer bir önemli noktada yine Türk ve Fas çocuklar arasında abur cubur yeme alışkanlığının daha fazla olması. Çünkü özellikle Hollandalı aileler bu konuda çok daha duyarlı. Yani sokakta annesine izin almadan çocuğa hiçbir şekilde yiyecek bir şeyler, şeker, demetri özellikle verilemez, izin vermezler buna. Ama özellikle Türk ve Faslarda bu biraz daha esnek. Bunun da çok etkili olduğu belirtiliyor. Bu yüzden de Hollandalı diş hekimlerine bundan sonra muayene sırasında çocuklar konusunda özellikle etnik kökenin dikkate alınması, özellikle Fas ve Türkiye'den gelen çocukların tedavisi konusunda geldikleri ortam ve beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi uyarısı yapılıyor Nilgün Doruk.
Evet, peki, teşekkür ediyoruz. Ve dünyada çocuklara ötenazi hakkı tanınan tek ülke Belçika ve Belçika'da da ilk kez bir çocuk ötenazi oldu. Reşit olmayan bir kişi ölüm hakkını kullanmış oldu böylece. Bununla ilgili detayları da sizden almak istiyoruz sevgili Yusuf Özkan.
Çok tartışılan bir konu. Uluslararası kamuoyunda yine çok büyük tartışmalara yol açtı bu karar. Geçen hafta sessiz sedasız ilk kez 18 yaşın altında bir çocuk ölme hakkını kullandı. 2014 yılında yürürlüğe girmişti bu yasa. 12 yaşından küçük çocuklara ötenazi hakkı tanıyan yasa. Ancak ilk kez uygulandı. Flaman kesiminde yaşayan, yaşı belirtilmeyen bir çocuk. Sadece yetkililer dayanılmaz acılar çektiği ve umutsuz bir hastalığa yakalandığını belirttiler. Tabii ki çok zor bir durum. Ancak bu durumdaki çocuk sayısının az olduğunu belirtiyorlar. Dediğim gibi çok fazla eleştiri vardı. Ancak uzmanların savunusu, ötenazi kontrol kurulunun savunusu, her insanın onurlu yaşam gibi onurlu ölme hakkı da var. Çocuklardan bunu esirgeyemezdik açıklamasını yaptılar. Dünyada buna benzer sadece Hollanda'da bir uygulama var. Ancak Hollanda 12 yaşın altındakilerin ötenazi olmasına müsaade etmiyor. Bu sadece Belçika'da uygulanıyor. Ve bu nedenle de sık sık eleştiriler yapılıyor Belçika'ya. Ancak onlar bunun doğru bir karar olduğunu, insanlara bu hakkın verilmesini savunuyorlar. Bu uygulamanın ardından raporlar Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Herhangi bir tartışma konusu olacak bir durum var mı diye. Ancak ailesinin izin vermesi ve çocuğun defalarca bu konuda istekli olması şartı var. Bu şartların yerine getirildiği ve dolayısıyla bunda bir aksaklık olmadığını söylüyorlar. Ancak tabii ki olayın ahlaki yönü çok fazla tartışma konusu hala. Gerçekten böyle bir şey uygulanmalı mı 18 yaşın altında, doğru bir karar mı? İşte bunun tartışması hala devam ediyor Nilgün Doruk.
Evet, gelişmeleri yine biz de sizden takip etmeye devam edeceğiz sevgili Yusuf Özkan. Bugün için aktardıklarınıza teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Hoşçakalın.
Sihirli sözcükler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, son köşemizdeyiz. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Bugün barış sözlerinden, barış sözcüğünün kökeninden söz edeceğiz. Nedir barış? Düşmanlığın olmaması değil sadece herhalde.
Aslında sözlükler bazen çok az anlamda yetinebiliyorlar. Bugün barış sözcüğüne baktığımız zaman sözlüklerdeki anlamı daha çok savaş olmama durumu ya da uyum olarak karşımıza çıkıyor, ama barış sözcüğünün kökenine gittiğimiz zaman güzel bir anlam penceresi var orada. Tartışmalar devam ediyor. Mesela ilginç bir şey var. Savaş sözcüğü barış sözcüğünden daha eski. Çünkü aslında barışın doğal olarak yaşandığı süreçlerde çatışma doğduğunda ilk önce kavramlaşan ve sözcükleşen savaş olmuş. Her iki sözcük de savaş da barış da bizim dil bilgisi açısından işteş kabul ettiğimiz gruptan. Ne demek? bir işi karşılıklı yapmak.
Şimdi hani ilk önce savaş girmiş evet. dediniz ya. Keşke savaş olmasaydı değil mi? O hiç girmeseydi hep barış olarak devam etseydi.
Şöyle bir kabul var aslında. İnsanlar doğal olarak bir uyumu yaşarken ortaya çıkan çatışmayı adlandırma ihtiyacı duymuşlar ama doğal olarak yaşadığı uyumu adlandırmaya ihtiyaç duymamışlar. O yüzden de köken bilim açısından sözlükler savaşa öykünerek, savaş sözcüğüne karşılık olarak barışın türetildiğini söylüyorlar. Hmm. Ama yine de güzel bir tabanı var. Bağırmaktan geliyor. Hmm. Bağır, bugün Türkçe'de varmak sözcüğüyle kardeş. Yani bir yere ulaşmak, gitmek anlamında. Ve çok uzun yıllar yani 15. yüzyıla kadar da aslında mecaz olarak bugünkü barış anlamında değil, birlikte bir yere gitmek ya da beraber yan yana yürümek anlamında kullanılmış barış. Hı hı. Sonradan 15. yüzyılda Çağatay Türkçesi ile birlikte birbiriyle aradaki ilişkiyi düzenlemek anlamında mecazen kullanılmış. Hı. O günden beri de biz barış anlamında kullanıyoruz. Bugün Türkçe kardeş diller açısından anlamına bakarsak bir anlamı barışmanın birbirini ziyaret etmek.
Evet.
Bir diğer anlamı birbirine gitmek, birinin diğerinin yanına gitmesi ve görüşmek anlamında. Hı. Aslında biz barış deyince yabancı bir sözcüğün karşılığını kullanıyoruz köken bilim açısından bakarsak. Aslında diyalog yerine kullanıyoruz biz barışmayı.
Hı hı.
Çünkü birbirine gitmek, birbirine anlamak kendince verilmiş bir köken anlam olarak kabul ediliyor. Yani araştırmacı evet. vermiş sözlüğünde ama yeterince doğrulanmış değil. Ama yine de güzel bir anlam. Mecazen birbirinin gerçeğini fark etmek anlamında kullanılmış bir Avusturyalı Türkolog tarafından sözlükte. Dolayısıyla barışmanın gerçekteki kökeni birbirinin yanına gitmek ya da bir beraber yürümek demek. Savaşmak biraz doğal olarak çatışmayı ve aslında biraz da durmayı gerektiren bir eylem hı hı. olsa da barış beraber bir şeyi yürütebilmek, birlikte sanki yol yürüyormuşçasına bir arada bir uyumlu eylemi sergileyebilmek demek.
Evet, savaş olmasa barış sözcüğüne hiç gerek de kalmayacakmış evet. aslında ama ilk önce o girmiş tabii. Sonrasında tabii barış girince barış için çağrılar, barış için sözler, barış evet. için şarkılar, barış için konferanslar, şiirler eğitimler. Yazılmış değil mi?
Evet. Aslında Türkiye'de sanıyorum hala devam ediyor. Bir dönem aktif olarak ben de çalışma şansı bulmuştum, çalışmalarına katılma şansı bulmuştum. Boğaziçi Üniversitesi'nin yürüttüğü bir barış eğitimi var. Onlar kolej çocuklarına diyebileceğimiz o yaş grubuna yani işte 12-18 yaş arası çocuklar için ama özellikle 14-15 yaş çocuklar için özel bir barış eğitimi kitapları, çalışma kitapları ve öğretmen eğitimleriyle hı hı. birlikte bir çalışma düzenlemişlerdi. Konu barış olunca biraz göz atmak istedim ben hı hı. de. Orada ilginç bir soru var. Tersten giderek barışı çerçevelemişler bir ünitede. Komşunuz olarak kimi kabul edemezsiniz gibi bir soru var. Altında da sıralamışlar işte. Daha önce hüküm giymiş bir suçluyu ya da işte başka uyruklu bir yabancıyı
hı hı.
ya da örneğin ilginç başka dinden birini, çok kalabalık aileleri gibi 20-30 maddelik bir liste var.
Neden? Çünkü kavga çıkabilir, savaş ve, olabilir sonucunda.
Burada güzel bir cümleyle bitirmişler, onun için bu alıntıyı yaptım.
Hı-hı.
Barış komşunu anlamakla başlar.
Evet.
Çünkü ve hatta istemediğin komşunu anlamakla başlar. Hı-hı. Çünkü kendimizle çok uyumlu insanlarla her ne kadar barış uyum da olsa kendimize çok uyumlu insanlarla barış zaten doğal olarak vardır. Hani başta kelimeye bile dönmemesinden anlamak mümkün. Ama biz barıştan bahsetmeye başladıysak aslında istemediğimiz tarafımızla ilgili bir şey yaşıyoruz demektir. Bu komşumuz olur. Sınır komşumuz olur hı-hı. ya da daha büyük bir komşumuz olabilir. Dolayısıyla oradan başlıyor. Savaş üzerine de çok şey söylenmiş ama Albert Einstein'ın güzel bir sözü var. Son derece de akılcı bir söz doğal olarak. Aynı anda hem savaşı önlemeye hem de savaşa hazırlanamazsınız demiş.
Evet. İyi bir savaş, kötü özellikle bir barış hiç olmamıştır diye değil de mi? Bir sözcük var.
Ne kadar değerli. Evet. Bizde tabii barıştan bahsedilmeye başlanınca Anadolu çok zengin ve doğal olarak hem liderleri açısından hem düşünürleri açısından çok da kaynak var. Bizde neredeyse hani ezbere söylediğimiz barış söz konusu olduğunda işte yurtta barış, dünyada barış sözü dolayısıyla evet, Atatürk'e iade ediyoruz, anıyoruz. Ama tabii yurt kelimesi Türkçe'de ilginç. Hem ev demek hem biraz beden demek. Dolayısıyla
yani önce kendiyle barışık olması değil mi?
Yurtta barış çok değerli bir mecaz sunuyordu bize. Neresi yurdum derse kişi. Bir diğer sözü var. Dünya yurttaşları çekememezlik, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidirler. Barış o zaman doğacaktır diyor. Bu cümlede en çok etkileyen tarafı aslında dünya yurttaşları ifadesidir beni. Hani kalan kısmına zaten itiraz etmezsiniz muhtemelen ve doğal olarak kabul ederiz. Yani çekememezlikten, kinden uzak durmayı. Ama dünya yurttaşları ifadesi ilginç. Dünya yurttaşları artık bugün için kozmopolitizm olarak adlandırılıyor ve sosyolojide bir yapı olarak kabul edildi. Eflatun'a, Sokrat'a dayandırılan felsefi bir yapı ama bugün öyle. Yani bu sözün söylendiği 1920'lerin sonu, 30'ların başında dünya yurttaşları ifadesini kullanabilmesi aslında barışın kökeni. Oradan bu bakış açısını yapılandırması güzel.
Evet.
Tabii her liderin kendi ülkesine sadece işte siyaseten ya da diğer yönlerden değil ama düşünce ufku olarak da kattıkları var. Bugün belki de Çanakkale Savaşı sonrasında söylenen rahat olunuz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Evet. Barışı en çok kuvvetlendiren sözlerden biri. Hı hı. Savaşın o sözde bittiği hissi hemen hemen herkeste oluşmuş durumda.
Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi demişler. Değil mi?
Ne kadar güzel bir söz. Ben bir şey yapamam ki'nin bahanelerinin hepsini bir anda aşabilen sözlerden. Hı hı. Yine bir diğer sözü var. En uzakta sandığımız bir olayın bize bir gün dokunamayacağını bilemeyiz diyor Atatürk. Bu sözü 1937'de söylemiş.
Bir daha söyleyelim lütfen.
En uzakta sandığımız bir olayın bize bir gün dokunmayacağını bilemeyiz.
Evet.
Dokunabilir. 1937'de söylendiğini düşünürsek çok değerli bir söz gerçekten. Bunun için insanoğlunun hepsini bir gövde ve bir ulusu, bunun bir organı saymak gerekir.
Ne kadar anlamlı.
Bir gövdenin parmağının ucundaki acıdan öteki bütün organlar etkilenir.
Ya.
İşte bu düşünüş insanları, ulusları ve hükümetleri bencillikten ve savaştan kurtarır. Sanki hani siyasi bir lider değil de bir filozof okuyoruz gibiyiz.
Kesinlikle.
Ve 1937'de 2. Dünya Savaşı'nın hemen 2 yıl öncesinde Avrupa'yı düşünerek söylendiği kabul ediliyor. Nasıl bir akıl ve ufuk? Barış için buna ihtiyaç var.
Evet, buna ihtiyaç var ama biz hala oralara gelemedik. Oraları göremiyoruz ne hikmetse. Barışı sahiplenen yoksa barış da yok demişler. Demek ki barışı tabii sahiplenmiyoruz herhalde yeterince ki ulaşamıyoruz.
Evet, bir alternatif olsun diye ben bugün biraz da tersine bakmak istedim. Madem önce savaş sözcüğünü bulmuşuz diyerek.
Biraz da savaşa bakalım dediniz.
İkinci Dünya Savaşı, hani Adolf Hitler'in bir sözü var. Diyor ki yaşamak isteyenler bırakın savaşsınlar.
Çünkü menfaatleri doğrultusunda hareket etsinler.
Ve bu mücadelede savaşmak istemeyenler yaşamayı hak etmezler. Yani nereden doğduğunu hani biraz önce söylediğimiz gibi. Sihirli sözcükler gerçekten kurtarıcı sözcükler de olabiliyor ama bazen tohum, Mevlana öyle demiş, şer tohumu da eksen Rabbin onu yeşillendirir. Dolayısıyla hani barıştan bahsederken gerçekten nasıl sözlerin nerelerde yeşerebileceğini bilmek gerek.
Evet.
Dolayısıyla bu önemli bir pencereydi benim için.
Peki şimdi bu sözlere baktığımızda hepsi birbirinden anlamlı sözler. Nedir peki barışı bu kadar zor kılan acaba? Az önce sözünü ettiğimiz gibi acaba menfaatlerden vazgeçmemesi midir insanları? Barış niye zordur savaşta? Halbuki çok daha kolay.
İlginçtir. Savaşın eğitimini vermek için harcanan bütçe ve gayreti düşünürseniz ve barış eğitimi verebilmek için ortaya çıkan mücadeleyi en temelde bir benlik iyi bir şeydir ama bencillik ıslah edilmesi gereken bir taraftır insan için. Bencillik ve çıkar bugün hani işin felsefesine girecek olursak yine Atatürk'ün sözünden hatırladığım kadarıyla paylaşayım. Ezen ve ezilen sözcükleri dillerden silinmedikçe diye başlayan bir sözü var. Bugün dünya devletleri açısından bakarsanız ezen ve ezilen sözcükleri henüz silinmiyor. Dolayısıyla birilerinin çok yüksek kazançlar ve tatmin duyabilmesi için diğerlerinin ezilebiliyor olması lazım. Bunun için de araç savaş. Hı hı. Amaç değil aslında. Barış tabii bütün bu düzeneyi tepeden tırnağa değiştirecek olan. Mevlana'nın barış deyince aklıma gelen ikinci isimdir Mevlana benim. Çok değerli bir sözü var. Diyor ki bazı ben öleceğim diye gönlüm hoşlanıyor.
Bazı ben öleceğim diye. Evet.
Gönlüm hoşlanıyor. Ne diye ölüye taparız ki diyor. Neden birbirimizin canına düşman kesiliriz de ölümüne dua okuruz?
Yeah.
Şimdi öldüm say da kardeşim barış benimle. Zaten teslim oluşta ölülere benzeriz biz. Yani hani sorunuzun cevabı bu. Hı-hı. Biz hani gerçekten dua okuyup ardından kötü konuşulmaz dediğimiz raddeye kadar birbirimizi biraz hoyratça kullanıyoruz.
Ne yazık ki.
Yine Mevlana'nın bir sözü var ki olağanüstü geliyor bana. Değil mi ki sen bensin, ben de senim. Tanrı ışığıyız, Tanrı sırçası, aynası. Aydınlık aydınlıktan ne diye kaçar böyle? Gel kavuşalım demiş.
Ya. Evet. Biz de bir an önce kavuşalım. Herkes evet. Birbirine bir an önce kavuşsun.
Komşumuzdan başlayarak. Yani tabii ki her şey insanın içinde doğruya doğru. Ben
yurtta sulhtan başlıyor.
Evet. Ben kendimi güçlü bir biçimde ve kapsayıcı bir biçimde sevemezsem sizi de sevemem.
Hı-hı.
Dolayısıyla komşumu sevmeye başladığım an aslında benim de kendimi sevmeye başlamamla ilgili dersin başladığı an.
Hı-hı.
Biz ülke olarak çok komşuluyuz. Gerçekten çok komşulu bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim de hem apartmandaki evdeki komşumuzdan, bahçe komşumuzdan hem de büyük komşularımızdan başlayarak sevmeye dair dersimiz var. Dünyaya da borçluyuz üstelik. Türkiye çok değerli bir toprak çünkü.
Evet, örnek bu borcumuzu olacak. Bir an önce ödemek dileğiyle yurtta ve dünyada barış sözüyle bitirelim. Evet. Atatürk'ümüzün. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugünkü köşemiz için sağ olun, var olun sevgili Elif Berna Kutlu'ta. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle.
Sevgili.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü birlikteliğimizin de böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmak dileğiyle size son bir müzikle veda ediyorum.
Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. yoluna adadım ömrümü ben. Gel kaçma güzel, bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nazlı güzel.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28 bilecik 25 yamuğu.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.